Ayrım 10.
O zaman gasp edilen Ermeni ve Rum mallarını kaybetme korkusunun anti-emperyalizmin özdeşi olmadığını anlar. Dolayısıyla da Türkiye ve Hindistan için iki ayrı feodal aristokrasi tezi üretmeye de gerek kalmazdı. Bu ve benzer yaklaşımlar tutarsız oldukları kadar İkinci Dünya Kongresi'nde benimsenen tezlerden de uzaklaşmak anlamına geliyordu. İkinci kongrede geri kalmış ülkelerdeki gerçekten komünist olmayan devrimci kurtuluş hareketlerine, komünist bir örtü örtme girişimlerine karşı kararlı bir biçimde mücadele edilmelidir denilirken, dördüncü kongrede iş hayali milli feodal aristokrasi tezleri uydurmaya kadar vardırılmıştır. İkinci Dünya Kongresi'nde biz komünistler sömürgelerin burjuva bağımsızlık hareketlerini, yalnızca bu sonuncular gerçekten devrimci iseler ve sömürge yöneticiler köylüleri ve sömürülen kitleleri devrimci bir ruhla eğitme ve örgütleme çalışmalarımızı engellemedikleri zaman desteklemeliyiz ve destekleyeceğiz. Eğer bu koşullar yoksa bu ülkelerin komünistleri reformist burjuvaziye karşı da mücadele etmelidirler deniliyordu. Oysa bu ilkeler bir kenara atılarak başka gerekçelerle geri ülkelerdeki geri yönetici sınıfların desteklenmesi, Kominternin ilkelerinin boş sözler olarak sadece kongre tutanaklarında kaldığını gösteriyor. Sömürge devriminin hedefleri, burjuva demokrasisinin boyutlarını aşmalıdır ilkesine karşılık, gerçek anlamda burjuva demokratik devrime bile varmayacağı belli olan hareketlerin desteklenmesi de Kominternin yaklaşımının tutarsızlığını gösterir. Hindistan, İran ve Mısır'daki milliyetçi burjuvazi, tarım kesiminin parolalarından korkuyor ve olabildiğince yıpratma endişeleri, yerel burjuvalar ile feodal ve feodal burjuva toprak sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve burjuvaların feodaller karşısındaki entelektüel ve politik bağımlılığını kanıtlar niteliktedir. Kapitalist dünya sisteminin emperyalist aşamaya ulaştığı bir dönemde, sömürge ve yarı sömürge ülkelerde gerçekten milli, emperyalizm karşıtı bir burjuvazi aramak boşunaydı. Üçüncü enternasyonel söz konusu ülkelerdeki gerçek durumla ilgili hiçbir zaman tutarlı bir bilgi birikimine, dolayısıyla tutarlı tahlillere ulaşamadı. Zaten böyle bir şeye niyetli de değildi. Milli mücadelenin lider kadrosu nasıl Osmanlı'dan kalan bölgelerden ve ne koparabilirsem kârdır mantığıyla yola çıkmışsa, bu pragmatik yaklaşımın ötesini hiç geçmemişse, Komintern'de sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki hareketlerden ne ölçüde yararlanabilirsem iyidir biçiminde bir yaklaşım benimsedi. Böylece varılan sonuçlarda önceden belirlenmiş oluyordu. Milli mücadelenin, resmi ideolojinin çeşitli renklerdeki üreticileri ve yayıcıları tarafından ileri sürüldüğünün aksine, başta İngilizler olmak üzere, emperyalizme karşı bir hareket değil, fakat emperyalizmle uzlaşma yanlısı bir hareket olduğu buraya kadarki açıklamalarla ortaya çıkmaktadır. Sovyetler Birliği'nin ve son tahlilde Sovyet yönetiminin elinde diplomatik bir manevra aracı haline getirilen Komintern'in milli mücadeleye destek vermesi, onun anti-emperyalistliğinin garantisi olamazdı. 6. Bölüm: Mustafa Kemal ve Tarihte Bireyin Rolü. Günlük hayatta hiçbir bakkala rastlayamazsınız ki bir insanın kendi hakkında söyledikleriyle hakiki şahsiyeti arasında fark gözetmesini bilmesin. Ama bizim tarihçilerimiz henüz bu basit düşünce tarzına bile ulaşamamışlardır. Alman ideolojisi, Karl Marx. Kişiyi yüceltmekle kişiye tapma arasında doğru yönde bir ilişki vardır. Fakat asıl amaç yüceltilen kişi değildir. Yüceltme mistifikasyon yaratmak içindir. Böylelikle tarihsel olaylar çarpıtılmak istenir. Tarihsel olayları çarpıtmaktan amaç da sınıfsal çıkarları gizlemektir. Tarihsel olayların çarpıtılmasında bir liderin kişiliğinin arkasına gizlenmek ekseri başvurulan bir yoldur. Bir Osmanlı paşasını yarı ilah durumuna getirenler elbette bunu boşuna yapmadılar. Sınıfsal çıkarların bir gereği olarak Mustafa Kemal'i putlaştırdılar. Aslında paşanın putlaştırılmasının nedeni başarılan şeylerin büyüklüğünden çok emekçi kitlelerden gizlenmesi gerekenin öneminden kaynaklanıyordu. Mustafa Kemal'in yaptıkları bir başka Mustafa'nın, Mustafa Reşit Paşa'nın başlattığı olaylar zincirinde sadece bir halkaydı. Üstelik zincirin büyük bir halkası da değildi. Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet, cumhuriyet yarı sömürgeleşmenin aşamalarıdır. Oysa resmi ideoloji ve kişi kültü üreticileri tarafından cumhuriyetin kurulması yarı sömürgeleşmenin sonu olarak gösterilmek istenmiştir. Bir üretim tarzı olarak kapitalizmin her gelişim aşamasına, her tarihsel dönemine uygun düşen sömürü yöntemleri oluşuyor. Siyasal plandaki bağımsızlık bu bakımdan yeterli olmadığı gibi Türkiye daha önceki dönemde de siyasal bağımsızlığını yitirmiş bir ülke değildi. Mustafa Kemal Tanzimat geleneği dışında değil, söz konusu geleneğin en radikal sürdürücüsüydü. Ne ki resmi ideoloji tarafından ısrarla Tanzimat geleneği dışında gösterilmeye çalışıldı. Cumhuriyet aydınları kişi kültü üretip kişiye tapma yolunu seçtiklerinde buna mecburdular. Şevket Süreyya Aydemir, "İnkılabımızı oturtmaya ve Atatürk'ü putlaştırmaya mecburduk. Ama şimdi size ifade edeyim, kitabımda da yazdım, kahraman putlaştığı zaman ölür" diyor. Biz de bu kitapta neden putlaştırmaya mecbur olduklarını göstermeyi amaçlıyoruz. tarihsel olayları tahrif ederek ve gerçeğin saptırılmasıyla hegemonya boşluğunu doldurabilirlerdi. Dünyada sağlığında ve ölümünden sonra Mustafa Kemal kadar anıtı dikilmiş, heykeli, büstü yapılmış, resimleri çoğaltılmış bir başka lider herhalde yoktur. Mustafa Kemal heykel ve anıtlarının yapılmasından pek çok hoşlanıyordu. İlk anıtı 1927'de Sarayburnu'nda dikilmişti. Daha sonra heykel ve anıtları görülmemiş boyutlarda arttı. 5 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde Atatürk yarım bir ilahtır, Türklerin babasıdır. Hiçbir devlet şefi için hayatında bu kadar heykel dikilmemiştir. Ne Mussolini'nin, ne Hitler'in, ne de Lenin'in anıtları onunkilerle ölçülemez deniliyordu. Öyle görünüyor ki yapılan heykeller, anıtlar ve benzeri ideolojik hegemonya boşluğunu doldurmanın bir aracı olarak görülüyor. Dönemin devlet şairlerinden Akka Gündüz, bir şiirinde Mustafa Kemal için görünmezi görür, bilinmezi bilir, duyulmazı duyar, sevilmezi sever, ezilmezi ezer diyordu. Bir başka şair, evliya odur, peygamber odur, sanatkar Atatürk diyor. Atatürk marşının ilk dörtlüğü de şöyle. Tanrı gibi görünüyor her yerde, topraklarda, denizlerde, göklerde. Gönül tapar kendisinden geçerdi, hangi yana göz bakarsa Atatürk. Benzer nitelikte şiir pek çok ve yüzden fazla şair değişik vurgu düzeylerinde olmak üzere şiirler yazdı. Böylece dünyada işine az rastlanır bir devlet şairleri grubu ortaya çıktı. Oysa şair şiirini araç olarak kullandığı zaman şairliği ayakları altına almış olurdu. Bu arada Cumhuriyet döneminin önde gelen devlet şairlerinden Behçet Kemal Çağlar'ın Mustafa Kemal için yazdığı yeni Mevlid, yazık ki Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin yanında çok sönük kaldı. Mustafa Kemal'in ölümünün ardından gazetelere yansıyan haberlerden birinde Atatürk senin için ölüm yoktur, olamaz. Sen Türk'ün tanrısısın, tanrı hiç ölür mü deniyor. Tanrı ölmez, o dilerse görünür bir müddet. Celal Bayar tarafından Atatürk'ün yaşam öyküsünün anlatıldığı bu kitapta da Atatürk'ü sevmek bir ibadettir deniyor. Bunları yazmaktaki amacımız Cumhuriyet aydınlarının niteliği hakkında bir fikir vermektir. Suat Tahsin 1933'teki bir yazıda Muhammed büyük bir mürşit, Aristo Alem Şumul bir filozof, İskender muhteşem bir asker, Bismarck yaman bir siyasi, Lenin de has bir inkılapçı, Danton sihar bir hatip ve fakat Mustafa Kemal bir fevkadehadır diyor. Bu aşamada teorik bir sorun üzerinde durmamız gerekiyor. Tarihi yapmada bireyin rolü nedir? İnsanlığın ileriye doğru akıp giden tarihinde liderin kahramanın rolü nedir? Lider bir toplumu şu ya da bu yönde yerinden oynatabilecek güce sahip midir? Eğer liderin tarihi yapabileceği bir toplumun evriminin yönünü bir başına değiştirebileceği kabul edilirse o zaman gerçekten kişinin yüceltilmesi de haklılık kazanır. Elbette büyük adamın kaymasından sonra da onun yerinin doldurulması sorunuyla karşılaşılır. F. Engels, G. Strakenburg'a yazdığı 25.1894 tarihli bir mektupta, bir memlekette belirli bir dönemde şu ya da bu büyük adamın belirmesi elbette ki tamamıyla bir rastlantıdır. Fakat bu adam sahneden çekilirse yerine bir başkasının getirilmesi ihtiyacı doğar. Ve az ya da çok becerikli böyle bir adam zamanla bulunur. Şu Korsikalı Napolyon'u alın. O, Napolyon savaşlarında bitkin düşmüş Fransa Cumhuriyeti için gerekli olan bir askeri diktatördü. Bu bir rastlantıydı. Fakat Napolyon olmasaydı da onun rolünü bir başkası üstlenecekti. Gerekli olduğu zaman böyle adamlar daima bulunur diyor. Gerçekten de tarih, yüceltilen bir sürü büyük adamın tarih sahnesinden çekilmesiyle onların yerini alanların ikinci ya da üçüncü sınıf kişiler, orkestrada ikinci ya da üçüncü keman çalmaya mahkum şahsiyetler olduğunu gösteriyor. Aksi halde bir yarı ilah mertebesine çıkartılan Mustafa Kemal'in yerini orkestrada ikinci ya da üçüncü keman çalan kişilerin doldurması mümkün olamazdı. Tarihte bireyin rolü sorununa açıklık getirebilmek için öznel ve nesnel faktörlerin karşılıklı etkileşim ve belirleyiciliklerini ve bunların diyalektik bütünlüğünü saptamak gerekir. Tarihsel materyalizm, toplumun üretici güçlerinin gelişmişlik düzeyi, toplumsal sınıfların karşılıklı güç ilişkisi gibi nesnel faktörlere tarih yapmada öncelik tanır. G. V. Plekhanov bu konuda şunları yazıyor. Tesirli şahsiyetler, düşünce ve karakterlerinin özellikleri hadiselerin özel çehresini ve kısmi neticelerinden bazılarını değiştirebilir. Ama hadiselerin genel istikametini değiştiremezler. Bu istikameti başka kuvvetler tayin eder. Kabiliyetli insanların bizzat kendileri ancak bu genel istikamet sayesinde vardırlar ve bu olmadan onlar hiçbir zaman mümkünü gerçekten ayıran eşiği aşamazlar. Hiçbir büyük adam istihsal kuvvetlerin durumuna artık ya da henüz uygun düşmeyen münasebetleri topluma kabul ettiremez. Bu manada gerçekten onun tarihi yapmasına imkan yoktur. Tarihi hadiselerin istikametini son tahlilde tayin edense, genel denilen sebepler yani istihsal kuvvetleri ve bu kuvvetlerin sosyal ve ekonomik istihsal prosesi içinde insanlar arasında gerektirdiği determinant münasebetlerdir. Vilyukanov'dan yapılan alıntılar genel olarak tarihsel materyalizmin bu konudaki temel düşüncesini yansıtıyor. Bunun karşıt olan idealist dünya görüşü ise tarih yapmadaki kitlelerin ve nesnel faktörlerin hemen bütünüyle önemsiz oldukları düşüncesine dayanır. Bu konuda Thomas Carlyle, Kahramanlar adlı ünlü eserinde Plakhanov'un tam karşıt olan şu görüşleri ileri sürüyor. Çünkü benim düşünceme göre dünya tarihi, insanın bu dünyada başardığı şeylerin tarihi, esas bakımından yeryüzünde çalışıp çabalamış adamların tarihidir. Bu büyük adamlar, insanların kılavuzu, genel insan toplumunun yapmaya veya erişmeye uğraştığı şeyin modelcileri, modelleri ve geniş bir anlamda yaratıcıları olmuşlardır. Dünyada başarıldığını gördüğümüz bütün şeyler, yeryüzüne gönderilmiş büyük adamlarda yaşamış düşüncelerin maddi sonuçları, ameli gerçekleşmesi ve cisimleşmesidir. Korkmadan kabul edebiliriz ki bütün dünya tarihinin ruhu bu insanların tarihidir, diyor. Carlyle bir başka yerde de dünya tarihinin bütün devirleri bize gösteriyor ki büyük adam daima yaşadığı çağın mutlaka lazım olan kurtarıcısı, kuru dalın onsuz tutuşması mümkün olmayan yıldırımı olmuştur. Daha önce de söylediğim gibi dünya tarihi büyük adamların biyografisidir, diyor. Plekhanov'un denemesi Narodniklerle bir polemikti. Subjektif Narodnik düşünceye göre tarihi yapan kitleler değil, kahramanlar öncülerdir. Dipnot, Narodniklere karşı tarihsel materyalizmi savunan Plekhanov'un asıl amacını gözden uzak tutmamak gerekir. Plekhanov'a göre lider yalnızca tarihsel bir gereksinmenin ya da zorunluluğun aracıdır ve zorunluluk gerektiğinde kendi aracını yaratır. Bu bakımdan yeri doldurulamayacak büyük adam yoktur. Herhangi tarihsel bir eğilim eğer yeterince derin ve genişse anlatımını yalnız bir tek adamda değil belirli bir insan grubunda bulur. Plekhanov'un tayin eden yaptığı bir alıntıda yeni bir medeniyet, yeni bir sanatı gün yüzüne çıkardığı zaman toplumun fikrini tam olarak dile getiren bir veya iki dahinin yanı sıra bunu yarı buçuk ifade eden 10 tane kabiliyet insan bulunur, deniyor. Şüphesiz burada söz konusu olan tarihin gelişimi doğrultusunda liderin toplumsal süreci tersine çevirip çeviremeyeceği değildir. Süreci ne ölçüde etkileyebileceğidir. Fakat asıl önemli olan liderin bir kriz anında ortaya çıkıyor olmasıdır. Dolayısıyla krizin şu ya da bu şekilde çözülmesi liderliğin takınacağı tavra bağlıdır. Marx, Ludwig Kugelmann'a 17 Nisan 1871'de yazdığı mektupta, "Eğer mücadeleye açıkça elverişli koşullarda başlanabilseydi, tarih yapmak gerçekten çok kolay olurdu. Öte yandan, tesadüflerin hiçbir rolü olmasaydı, iş bütünüyle gizemli bir şey olurdu. Genel gelişim doğrultusunun bir parçasını oluşturan bu tesadüfler, başka tesadüflerle dengelenirler. Ne var ki tarihsel gelişmenin hızlanması veya yavaşlaması, hareketi ilk başlatan kişilerin kişilik özelliklerinin tesadüfiliğini de kapsayan bu tesadüflere büyük ölçüde bağlıdır, diyor. Ne kadar kabiliyetli olursa olsun hiçbir Osmanlı padişahı imparatorluğun çöküşünü engelleyemezdi. Emperyalizm bölgenin tarihine yeni bir güç olarak girmiş ve ağırlığını koymuştu. Son derece yetenekli bir padişah olan 2. Abdülhamit, bütün çırpınmalarına rağmen imparatorluğun kaçınılmaz sonunu ancak geciktirebilmişti. İttihatçıların darbesiyle tahtını terk ederken 10 yıl bile yönetemeyeceksiniz, demişti. Bir liderin büyüklüğüyle onu liderlik mevkine getiren güçlerin önemi ve derinliği arasında doğru yönde bir ilişki olmalıdır. Leon Trotsky çeşitli eserlerinde bu sorun üzerinde durmuştur. Piero Brzezinski'ye Almata'dan 1928'de yazdığı bir mektupta, eğer Lenin 1917 Nisan'ında Petrograd'a gelmenin yolunu bulamasaydı, Ekim ihtilalinin olmayacağını sen benden daha iyi bilirsin, diyor. İhanete uğrayan devrimde de liderliği niteliği sorunu elbette umursanmayacak bir şey değildir ve son çözümlemede kesin değildir. Bolşevikler liderlerinin üstün olmasından ötürü kazanmadılar. Siyasi mücadele temelde argümanların değil, çıkarların ve güçlerin mücadelesidir, diyor. Yukarıdaki iki alıntı arasında bir çelişki varmış gibi gelebilir. Trotsky aynı sorun üzerinde Rus Devrimi adlı ünlü eserinde tekrar duruyor. Ve sorması cevaplamasından daha kolay olan soruyu bir defa daha soruyor. Eğer Lenin 1917 Nisan'ında Rusya'ya gelemeseydi devrimin gelişimi nasıl bir seyir takip ederdi? Eğer ekspozemiz genel olarak bir şeyler ifade ediyorsa umarım şudur. Lenin devrimci sürecin yaratıcısı olmadı. O sadece nesnel tarihsel güçler zincirine eklendi. Ama bu zincirde büyük bir halkaydı. Proletarya diktatörlüğü zaten her halükarda gündemdeydi. Geriye sadece onu başlatmak kalıyordu. Bu da bir parti olmadan gerçekleşemezdi. Partinin de misyonunu gerçekleştirebilmesi için önce onu kavraması gerekiyordu. İşte bunun için Lenin gerekliydi. Onun gelişine kadar hiçbir Bolşevik lider sürece devrim teşhisi koymamıştı. Kamenev, Stalin yönetimi olayların zoruyla sağ ve sol patriotizme doğru savrulmuştu. Devrim Lenin'le Menşevikler arasında ara çözümlere yer bırakmıyordu. Bolşevik partide de bir iç mücadele kesinlikle kaçınılmazdı. Lenin'in gelişi sadece bu süreci hızlandırdı ve onun kişisel etkinliği krizin süresini azalttı. Yine de olmadan da partinin yolunu bulabileceğinden emin olunabilir mi? Hiçbir şekilde bunu söyleyemeyiz. Burada zaman faktörü belirleyicidir. Dahası zamanı durdurmak mümkün değildir. Diyalektik materyalizmin asla kadercilikle ortak bir yanı yoktur. Oportunist yönetimin kendi krizi Lenin olmadan belirsiz bir hal alıp uzayabilirdi. Öte yandan savaş ve devrim koşulları partiye misyonunu gerçekleştirebilmesi için fazla zaman bırakmıyordu. Dolayısıyla bölünmüş ve yolunu şaşırmış partinin devrim koşullarını uzun yıllar için elden kaçırması ihtimali akla gelmeyecek bir şey değildir. İşte böylesi zamanlarda güçlü kişinin rolü gerçekten çok büyük önem kazanır. Tarihsel zincirin bir halkası olacak olan bu rolün eksiksiz bilincine varmak gerekir. Yukarıdaki alıntı bize göre tarihte bireyin rolüyle ilgili sorunun en bütünsel çözümlenişini temsil eder. Dikkat edilirse Trotsky, liderliğin ya da liderin toplumun ancak tarihsel gelişim doğrultusunda etkili olabileceğini, liderliğin olaylar zincirinde bir halka olduğunu, insanların bilinçli eylemleriyle toplumu dönüşüme uğratabileceklerini, zaman faktörünün önemli olduğunu, tarihsel materyalizmin kadercilik olmadığını ve benzeri çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Yükselen bir sınıfla henüz tüm gücünü yitirmemiş fakat çökmekte olan bir sınıf arasında mücadele en yüksek düzeye çıktığında liderliğin müdahalesiyle dengenin sürekli ve kesin olarak değişebildiği tarihi bir gerçektir. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali adlı eserinde ihtilali o aydınlar yaparlar ki hareketleri, çalışma sonuçları milletin yüksek menfaatlerinin ifadesinden başka bir şey değildir. O kadar ki mümkün olup da bunları küme yapsaydı kendi menfaati bakımından başka türlü hareket edemezdi diyor. İnkılap dersleri profesörü daha dileri gidiyor. İhtilallerin genişliği ve kavrayışı şeflerin kafalarının dışa yansımasıdır. Mustafa Kemal de bu inkılap milletin selameti namına, halk namına yapıldı der. Büyük Fransız devrimi ile ilgili olarak Bozkurt, fakat bu ihtilali yapan şahıslar kimlerdi ve kaç kişiydiler diye soruyor. İtalyan tarihçi Guglielmo Ferrara'ya göre Fransız ihtilalini başaranların sayısı 200'ü geçmez. Bence bu bile fazladır. Bu sayı 2-3 kişiye indirilebilir. Mirabeau'nun ilk meclisteki meşhur nutku, Mirabeau'nun sözleri kıvılcımı tutuşturmaya kâfi geldi. Bilindiği gibi Mirabeau, kralın meclisin dağılmasını emrettiğini bildiren mabeyinciye, "Gidiniz efendinize deyiniz ki biz burada milletin iradesiyle bulunuyoruz ve bizi buradan ancak süngü kuvvetiyle çıkarabilirler" tarzındaki beyanatı, meclise dağılmaktan kurtarmış ve ihtilal başlamıştı. Artık meclis kralı değil, ihtilalin gerekimlerini dinliyordu. Kralın otoritesi baş aşağı edilmişti. Başlayan yangını 200 değil bence 2 kişi idare etti. Bunlar Dalton ve Robespierre idi denilebilir. Dalton bir nutkuyla Fransa'yı tehlikeden kurtaracak kadar etkili oluyordu. Büyük İskender, Büyük Petro, Anibal, Sezar, Washington, Roosevelt, Mussolini ve Hitler'le Mustafa Kemal'i karşılaştıran V.E. Bozkurt, Napolyon'la ilgili olarak da şöyle diyor. Bir moda daha, nedense bilmem. Napolyon'da eksiksiz meziyetler bulanlar. Atatürk'ü bu Korsiyekalı ile karşılaştırmaya çalışırlar. Bence bu gibiler tarihi bilgilerinden ziyade dedikoduları yargı aracı olarak kullanmaktadırlar. Napolyon Büyük Fransız İhtilali içinde ateşten bir Fransa buldu. Bu Fransa'nın ruhunda Danton'un, Robespierre'in, Camille de Moulin vesaire ruhu yanıyordu. O bu ruhun üstüne bir baykuş gibi kondu, önce Mısır'a saldırdı ve ilerledi. Yüzü akka duvarlarına çarpınca aklı başına gelir gibi oldu. Hikmet Kıvılcımlı Sakarya Savaşı'nı lambayla izlediği odacığında Napolyon'un heykeli vardı diye yazıyor. Bozkurt devam ediyor. Mussolini'nin, Roosevelt'in büyük şahsiyetler olduğunda şüphe yoktur. Fakat bunların içinde bulundukları şartlarla Atatürk'ün içinde bulunup da başarı sağladığı şartlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Ve neticede ortaya konulan eserler birbirleriyle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Atatürk'ün ne olduğunu yukarıda yazmıştık. Ne yaptığı, ne bıraktığı da bellidir. Halbuki Mussolini o zamanki başarısını Dünya Savaşı'ndan muzaffer çıkan İtalya'ya borçludur. Roosevelt bir şey yapmışsa dünyanın en zengin bir memleketine, 130 milyonluk Birleşik Amerika Devleti'ne dayanarak yaptı. Hitler o her zaman Atatürk'ten örnek aldığını söyledi. Bozkurt anlamlı karşılaştırmasını şöyle sürdürüyor. Zamanımızın bir Alman tarihçisi gerek nasyonel sosyalizmin ve gerek faşizmin Mustafa Kemal rejiminin az çok değiştirilmiş birer şeklinden başka bir şey olmadıklarını söylüyor. Çok doğrudur, çok doğru bir görüştür. Kemalizm otoriter bir demokrasidir ki kökleri halktadır. Türk milleti bir piramide benzer. Tabanı halk, tepesi yine halktan gelen halktır ki biz de buna şef denir. Şef otoritesini yine halktan alır. Demokrasi de bundan başka bir şey değildir. Şili'nin kanlı diktatörü 1970'li yıllarda otoriter demokrasisi kavramını ortaya atarken herhalde Küçük Asya'dan esinlenmiş olacak. Pinochet de kendi siyasal rejimini otoriter demokrasi olarak tanımlıyordu. Yazar Mustafa Kemal'i yüceltmek üzere yola çıkıyor ama kendini ele veriyor. İnsanlık tarihine kara bir sayfa yazdırmış halk düşmanı, insanlık kültüründe büyük yıkıma neden olmuş iki diktatörle kendi ilahını karşılaştırmak, devlet aydın için büyük bir talihsizlik olmalı. Mustafa Kemal de özgün bir diktatör olduğunu söylemekten geri kalmıyor. Benim için diktatör diyorlar. Evet ben diktatörüm ama kalpleri kazanarak diktatör oldum. Ne ki kendini ele veren sadece M.E. Bozkurt değil. Ekmeğini kişiyi yücelterek kazanan bir sürü cumhuriyet aydın için de durum aynı. Onlara göre tarihi yapan kişilerdir. Atatürk hakkında düşünce ve tahliller 1943 adlı eserinde Rükneddin Fethi tarihi büyük adamlardan mahrum ve fakir bir millet üstün bir millet olamaz diye yazıyor. Gerçek yönleriyle Atatürk'ün yazarı da Atatürk'ün başbuğ olmasının sebebi nedir diye soruyor. İtalyan atasözündeki gibi kendisine benzeyen aydınlardan yaptığı alıntılarla Mustafa Kemal'in başbuğ oluş nedenini açıklamaya zorlanıyor. Ama ettiği sevap ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Hamza Eroğlu Mustafa Kemal için yenemeyeceği hiçbir güçlük, deviremeyeceği hiçbir engel yoktur diyor. Bu sözler aslında Mustafa Kemal'in kendine aittir. 1935 yılında Amerikalı gazeteci Glassy Baker'la yaptığı bir konuşmada arzu edip de yapamayacağım iş yoktur. Ben zoraki ve insafsızca hareket bilmem. Bence diktatör diğerlerinin iradesine rağmen dedir. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim diyor. Hikmet Kıvılcımlı durumun pek öyle olmadığını yazıyor. Etrafındaki bu adam ve seviye karışıklığının sebebi ne? Bir akşam yanındaki hanıma sofrasındaki bir davetliyi göstererek bu adamın ne bayağı olduğunu bilemezsiniz demişti. Hanım şaşırarak aman paşacığım ne diye sofranızı alıyorsunuz demesi üzerine ha işte onu da sen bilemezsin kızım cevabını vermişti. Bu devrin kendisini eski komite kârı taktiklerden faydalanmak zaruretlerini duyuran hususiyetlerden gelir. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinden yukarıdaki alıntıyı yaptıktan sonra Hikmet Kıvılcımlı şöyle devam ediyor. Yani hanımcağız insanüstü kahramanın çevresini dileyince yaratıp yok edebileceğini sanıyordu. Kahramansa sosyal ilişkilerden nasıl bağımsız kalınmayacağını anlatıyordu. Kişi olarak Atatürk bütün tiksintilerine rağmen içine düştüğü veya içine işlemiş çevre sınıf insanlarını kontrol altına alamıyordu. Ne kadar ulu olursa olsun er geç kişinin rolü sosyal sınıfların etkisiyle yönetiliyor yahut eziliyordu.